Ayrım 25, sayfa 329, 34. Hava sakin, çocuk bahçesi boştu. Hiçbir şey kıpırdamıyordu. Salıncaklar birer heykeli andırıyordu. Bir kenara atılmış basket topu o kadar hareketsizdi ki kaldırıma yapışık olabilirdi. Ağaçlardaki yapraklar bile sanki bir film setindeki elle çizilmiş panolar gibi öylece duruyordu. Bir zil sesi havadaki sessizliği çığlık gibi yırttı. Ve sonra tıpkı başladığı gibi aniden sustu. Ama gürültü onunla birlikte durmadı. Zille birlikte başlayan bağırış çağırış sesleri hala uzakta olsalar da yaklaşan bir fırtınanın habercisi gibiydi. Birden 5 çift kapı çarpılarak açıldı. 6 ila 11 yaş arasındaki 200 çocuk dışarıya fırlarken gürültünün düzeyi 4 misli arttı. Hepsi koşuyordu. Birkaçı sendelese de mucize eseri kimse ezilmedi. Oyun parkı bir dakika içinde çocuklarla dolup taşmış, az önceki durağan ortam yaşamla dolmuştu. Salıncaklar hareketlendi, toplar atıldı. Çimler koşuşturan onlarca ayağın altında ezildi. Rüzgar bile hızlanıp oradaki inanılmaz enerjiye yanıt verir gibi yaprakları sallamaya başladı. Ağaçların hemen yanında duran Lazlo zihnini açmaya hazırlandı. Hepsi de çocuk olduğundan bıkkın nefret duyguları ya da zonklayan cinsel arzular altında boğulmak gibi bir kaygısı yoktu. En üzgün, en küskün çocukta bile yetişkinlerle kıyaslanamayacak bir dinginlik vardı. Yine de dikkatli olmak zorundaydı. Çocukların duyguları saf oldukları ölçüde güçlü de olurdu. Lazo tüm fiziki algılarını aklının karanlık bir köşesine itti ve zihinsel kalkanına indirdi. Hazırlıklı olmasına rağmen bir anda hücum eden duygular nedeniyle sendeleyerek geriye doğru 2 adım atmak zorunda kaldı. Çocuk olmanın ne kadar keyifli, ne kadar şaşırtıcı şekilde basit olduğunu unutmuştu. Mutlu olanlar saf bir sevinç içindeydi. Ruhlarını sayısız sıkıntı tarafından sürekli kemirilen yetişkinlerin aksine çocuklar basit, berrak, yuvarlak ve muhteşem doğal kokulardı. Sonbahar yaprakları, sedir, taze kar. Ama o bıçağın her iki tarafı da keskindi. Mutsuz olanlar şaşırtıcı derecede bedbahttı. Yalnızlık ve umutsuzluk duyguları son derece şiddetliydi. Ve Lazo'nun zihnini terebentin çürük yumurta gibi kokularla dolduruyorlardı. Bu iki uç noktanın arasındaki geniş yelpazede ise aynı derecede mutlak başka duygular vardı. Acı, dökülmüş benzin kokusu, şaşkınlık, bal tadıyla karışık çürük et, öfke, rüzgarın savurduğu tuzlu deniz havası. Tüm kokular Lazo'nun zihni bir duygu ve aroma kitlesi halinde birbirine karışarak ve bıçak gibi delip geçiyordu. Sonra farklılıklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kakofonik pisişik uğultu belirgin seslere ayrışmaya başladı. Lazo farklı zihinleri çözümleyerek birer birer eledi. Saman yığını eşeledi ve işte aradığı iğne oradaydı. Charlie Hammond. Tamam. Beni dinleyin. Çocuklar itişip kakışmaya devam ediyordu. Zaten kimse yedek öğretmenleri adam yerine koymazdı. Özellikle de jimnastik dersinde. Sonra kel kafalı adam düdüğü dudaklarına götürüp öttürdü. Ses o kadar delici, o kadar yüksekti ki Charlie kafatasının içinden geldiğini sandı. Bu daha iyi, dedi yedek öğretmen gülerek. Sizin de olasılıkla tahmin ettiğiniz gibi Bay Griffin hasta. Bu hafta jimnastik dersinize ben gireceğim. Adım Bay Quell. Yedek öğretmen elindeki voleybol topunu salonun ahşap zemininde birkaç kez zıplattıktan sonra sadece dizlerini ve ayaklarının yanlarını kullanarak havada sektirmeye devam etti. Yaklaşık 15 saniye yani sınıftaki sporcu geçinenlerin sayısını kazanmak için yeterli zaman sonra topu havadayken kaptı. Tamam, kim yakan top oynamak ister? Çocukların yaşça ve cüssece daha iri olanları sevinçle haykırdı. Eziklerse içinden sövdü. Charlie her ne kadar yeterince popüler olsa da eziklerle aynı fikirdeydi. O aptal oyunu kim icat ettiyse kesinlikle kabadayının tekiydi. İki takım kaptanına ihtiyacım olacak. Sınıfın yarısı elini kaldırarak öne çıktı. Charlie ise öneriyle ilgilenmedi bile. Yapmak istediği son şey dostlarını sıralamaktı. Takım oluşturma süreci neredeyse oyunu kendinden bile berbattı. Çünkü her iki tarafta da biri en son seçilen olacaktı. Öğretmen elindeki not panosunu tarayarak ''Bir bakalım'' dedi. ''Mesela Bay McGee'ye ne dersiniz?'' ''Evet.'' Benim McGee başparmağıyla arkadaşlarına tamamdır işareti yaptı. Sonra sallanarak öne çıktı. O arada yanından geçerken Timmy Brewster'ın midesine bir dirsek çakmayı da ihmal etmedi. Öğretmenin seçebileceği tüm çocuklar arasında Benny en kötüsüydü. Takım kaptanı seçilmiş olmasa bile dayılanmanın bir yolunu bulacaktı. Öteki çocuklardan bir yaş büyük olduğundan cüsse avantajı da vardı. Ve öğretmen yine önündeki isim listesine baktı. Bay Hammond. Kuel denen adamın adını söylememesini dileyen Charlie yutkundu. Öne çıkarken çocukların birkaçı dostça sırtına vurdu. El sıkışın ve takım seçimleri başlasın. Koca Benny elini uzattı. Charlie de ona doğru uzandı ama Benny son anda elini geri çekince etraftan gülüşmeler geldi. Ve birden Charlie'nin parmaklarını yakalayıp canını acıtacak kadar sıktı.
Sen öldün Charlie.
Olanları görmezden gelen öğretmen elini koca Benny'nin omzuna koydu. Siz başlayın Bay McGee. Benny 6. sınıfın en edepsiz çocuğunu işaret ederek Jake dedi. Küçüklerin bir kısmı Jake takım kaptanına doğru yürürken kendilerini bindirmesin diye hemen kenara çekildi. Ama oğlan yine de anlaşıldığı kadarıyla o gün herkesin şamar oğlanı olan Timmy Brewster'a yanlışlıkla çarpmayı başardı. Sizin sıranız Bay Hammond. Sınıfta göz gezdiren Charlie dudağını ısırdı. Arkadaşlarından çoğu yarı gülümseyerek yan yalvararak bakıyordu. Akıllı seçimin Ian Polanski olduğunu biliyordu. Ian doğuştan sporcuydu. Son derece hızlı ve oldukça da güçlüydü. Ama Charlie kimseyi gücendirmek de istemiyordu. Hem öylesi adil de olmazdı. Çünkü neredeyse her zaman takımda kendine ilk yer bulan Ian oluyordu. Çocuk ona sanki ikimiz de beni seçeceğini biliyoruz. Onun için bu işi uzatma der gibi bakıp hafifçe başını eğdi. Ama Charlie onu seçmek istemiyordu. Ya da onun arkadaşlarından birini. Hatta onları birbirlerine düşürmek için koca Benny'nin tayfasından birini bile seçmeyecekti. Sonunda ağzını açtığı zaman çıkan isim kendisini bile şaşırttı. Timmy. Herkesten fazla şaşıran çelimsiz, kırmızı burunlu çocuk başını kaldırıp ona baktı. Ben mi? Takım kaptanı sizi çağırıyor Bay Brewster dedi öğretmen. Timmy sersemlemiş bir halde öne çıktı. Arkasına geçerken omzuna vurarak teşekkürler Charlie diye fısıldadı. Nesin sen diye fısıldadı beni. Gerizekalı falan mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey mi var Bay McGee diye sordu Quell. Sadece kazıklandığımı söylüyordum. Timmy'yi ben alacaktım da. Herkes güldü. Eh o zaman bir dahaki sefere ilk onu seçersiniz. Sizin sıranız. Ian. Adı söylenen çocuk hafifçe başını eğdi ve Benny'e doğru yürüdü. Charlie'nin yanından geçerken de karşı takıma seçilmiş olmaktan dolayı özür diler gibi yavaşça omuz silkti. Sıra ikinci seçimine gelince Charlie'nin ilkinden sonra duyduğu rahatlama hissi tamamıyla kaybolmuştu. Arkadaşlarına baktı. Ama yine bir başka beklenmeyen isme yöneldi. Alan. Alan gözlerini şaşkınlıkla kırpıştırdı ve koca göbeğini hoplatarak öne çıktı. Benny bum bum bum bum diyerek her adımında onunla alay etti. Kendisi de şişman olmasına rağmen Alan'ın kilosuna takılmakta herhangi bir gariplik görmüyordu. Ne oynadığını sanıyorsun sen? Salakların intikamı mı? O filmde salaklar kazandı ama ahmak dedi Charlie. Kes sesini. Ve böylece sürüp gitti. Benny en iri ve hızlı olanları alırken Charlie de zayıfları ve kendine sürekli sataşılanları seçmişti. Kaybedeceklerini biliyordu. Kaybetmek ne kelime? Dümdüz edileceklerdi. Ama isimlerin ağzından çıkmasına engel olamamıştı. Genelde en sona bırakılan çocukları seçtiği için kendini çok iyi hissediyordu. Seçim işi bitince takımına baktı. Eh, en azından mutlular. Gerçekten de öyleydiler. Yarısından çoğu bir jimnastik dersinde ilk defa gülümsüyordu. Ama sahanın kendi taraflarında toplanıp da hayatlarının dersini almak üzere oldukları gerçeğine uyanınca gülümsemeler birer birer kayboldu. Pekala dedi Charlie kollarını takım arkadaşlarının omuzlarına atarak. Canımıza okunmadan önce bir şey yapalım. Sözlerini bitirince hep birlikte yaşasın bizim takım diye bağırıp sıraya dizildiler. Ben düdük çalınca dedi Quell. Bir, iki, üç. Çınlayan düdük sesiyle birlikte oyun başladı. 24 çift lastik ayakkabı parke zemini döverek ortada dizili toplara koştu. Charlie'nin takımının 7 oyuncusu ilk 10 saniye içinde vuruldu. Ama kalanlar havada uçuşan topların altında geriye çekilmeyi başardı. ve hepsinin elinde birer top olmasına rağmen hiçbiri vuruş yapmaya yeltenmedi. Beşi de Ben'in takımının tüm topları atmasını bekledi. Son topta kendi sahalarına geçince Charlie "Şimdi!" diye bağırdı. Timmy, Alan, Sam, Jeremy ve Charlie hep birlikte çizgiye koşup topları hedeflere attı. Koca Ben'i ilk topu yakaladı. Bir şekilde ikinci ve üçüncüden sıyrıldı ama sonrakinden kaçamadı. Timmy'nin topu alnının ortasına çarpıp sıçradı. Muzaffer bir edayla "Evet!" diye bağıran Timmy kaptanıyla tokalaştı. "Vuruldun!" Charlie'nin takımının geri kalanı Ben'in sahayı süklüm püklüm terk etmesinden sonra bir dakikadan az bir süre içinde elendi. Ama bu hiçbirinin umrunda değildi. Aslında kazanan onlardı. 35. Sonraki birkaç hafta Lazo için sakin geçti. Sabahlar hariç. Korku o zaman aklına giriyordu. Zihnini en çok sabahlara uyandığında berrak hissediyordu. Ama en fazla da o dakikalarda şüpheye kapılıyor, bu da onu rahatsız ediyordu. Sonra beyni çalışmaya başlayıp, "Darian neden bana kendi veda etmedi?" ya da "Oppenheimer Enstitüsü'nde gerçekten neler oluyor?" türünden sorular sormaya girişince, üzerine dingin bir kesinlik hissi çöküyordu. Sanki kafasının içinde bir düğme çevriliyor ve tüm kaygıları uçuveriyordu. Gözlerini açıyor, ayaklarını yataktan sallandırıyor ve hücresine, odasına bakıp halinden memnun bir şekilde gülümsüyordu. Sonra da keyifli gününe başlıyordu. Evet, aklında sorular vardı ama yanıtlar ona gerçekten ne getirebilirdi ki? İş o zamana dek yaptıklarının tümünden daha önemliydi. Üzerine düşen görevi yerine getirmekten mutluluk duyuyordu. Hafta sonları araştırma günleriydi. Doktor Dietrich'in laboratuvarına gidiyor ve genellikle tüm günü kazınmış kafasına bağlı elektrotlarla deney yaparak geçiriyordu. Ancak dört gözle beklediği günler keşfedilecek yeni bir parti genç beyine karşılaşacağı pazartesilerdi. Eğer bir gece önceden uçakla gitmemişse pazartesi sabahı erken bazen saat 3'te kalkıyordu. Kendini ister Tallahassee bulsun ister Bismarck'ta. Yolculuğunun son noktası hep aynıydı. Bir ilkokul. Genelde bir yedek öğretmen rolünü oynuyordu. Ama bazen geçici ofis görevlisi rolü üstlendiği de oluyordu. Hatta birkaç defa hademe üniforması bile giymişti. O görevler hep asıl amacını maskeliyordu. Gözlemlemek. Hangi konumda olursa olsun zihni tamamen açık bir halde çocuklara bakıyordu. Özel olanları neredeyse anında ayırt ediyordu. Çünkü onların zihinleri sanki sürekli "Bana bak!" diye bağırıyordu. Öyle olmasa bile öteki çocukların özel olanlarla kurduğu iletişimde onları ön plana çıkartan farklı bir şeyler vardı. Charlie Hammond gibi. Girişken ve son derece karizmatik olan Charlie her zaman sosyal etkinliklerin merkezindeydi. Ama en popülerlerinden en çekingenine kadar herkese arkadaş olduğundan tipik popüler çocuk kalıbını aşıyordu. Akranlarını içgüdüsel olarak diğer sınıf arkadaşlarının hiçbirisinin anlayamadığı bir şekilde anlayabiliyordu. Ve birkaç kabadayı haricinde onlar da bu anlayışına yakınlık ve tapınma derecesinde hayranlıkla karşılık veriyordu. Charlie, yemekte herkesin yanına oturmak istediği, kızların adını defterlerine karaladığı, oğlanların adını arkadaşlar arasında saymak istediği birisiydi. Ama Lazlo'nun onda en takdir ettiği taraf, tüm bunları şımarmadan, olgunlukla karşılamasıydı. Kibirli ya da küstah değildi. Akranları birine sataştığında onlara katılmıyordu. Birçok yönden Lazlo'ya Winterzy'yi anımsatıyordu. Onları Oppenheimer'da birlikte düşününce gülümsedi. Lazlo iyi haberi verince Charlie'nin ailesi Z'lerden ve Cohen'lerden bile daha çok sevinmişti. Yine de yetenekli bir çocuğun ailesiyle birlikte yediği son yemekte Darian'ın da yanında olduğunu anımsayan Lazlo düşüncelere dalmaktan kendini alamamıştı. Charlie hariç tutulursa o zamana dek ziyaret ettiği okullarda özel birisine rastlamamıştı. Bazen bir yetenek parıltısı bulsa da hiçbirisi Elia, Winter ya da Charlie'nin yakınına bile yaklaşacak türden değildi. Aslında öğrenimlerini daha fazla kabul görecekleri ve empatik bir ortamda sürdürebilmeleri için o duyarlı çocukların hepsini programa dahil edebilmiş olmayı isterdi. Ama Samantha çok kesin konuşmuştu. Aradığı bir yetenek kıvılcımından çok daha fazlasıydı. O bir kamp ateşi istiyordu. Ve böylece her okul günü Lazlo sadece başka bir empatla paylaşabileceği o inanılmaz birlik hissini aramaya devam etti. ve her gece en azından Elia, Winter ve Charlie'ye yardım etmiş olabilmenin bilinciyle gülümseyerek uykuya daldı. Sadece sabahları, o mahmur, berrak sabahlarda yapmakta olduğu şeyin gerçekten iyi bir fikir olup olmadığını düşünüyordu. Elia her ne kadar başlangıçta yeni çocuk hakkında biraz şüpheci davranmış olsa da biraz tanıdıktan sonra Charlie'ye hemen ısınıvermişti. Charlie sadece 11'inde olmasına rağmen yaşına göre gerçekten olgundu. Elia onunla filmler üzerine sohbeti koyulaştırmış, Winters'a klasik rock müziği hakkındaki ansiklopedik bilgisine hayran kalmıştı. Charlie bir anlamda Elia'nın hiç sahip olmadığı küçük kardeşiydi. Daha önce kimse onu kendine örnek almamıştı. Güzel bir duyguydu bu. Ayrıca o, etraflarındayken Winter'la baş başa kaldıkları zamana göre daha az gergin oluyordu. Yemekler sıkıntılı, adı konmamış ve nereye varacağı belli olmayan randevulardan uzun ve eğlenceli sohbetlere dönüşmüştü. En eski çocukluk anılarından, başkalarından farklı olmanın nasıl bir duygu olduğuna kadar her şeyi konuşuyorlardı. Üzerinde en fazla durdukları konuysa gelecekti. Charlie bir akşam sandviçlerini yerlerken, "Büyüdüğüm zaman ne olmak istiyorsun?" diye sordu. "Herhangi bir şey olabileceksen müzisyen olmak isterdim," dedi Winter. "Ama yeterince iyi olduğumu sanmıyorum." "Şaka mı yapıyorsun?" dedi Elia. Şaşkınlığı içtendi. Sonbahar konserindeki solon tek kelimeyle muhteşemdi. Winter kızardı. "Teşekkür ederim." İltifat karşısında aydınlanan yüzü sonra birden karardı. "Sen o konsere neden geldin ki? Dinleyicilerin hepsi ebeveynlerdi." Kızarma sırası şimdi Elia'ya gelmişti. Üstelik Winter'ın utancını hissedebileceğini bilmesi işleri daha da kötüleştiriyordu. Yutkunup bakışlarını tabağına çevirdi. Sanırım bir hayranın olduğunu söyleyebiliriz. Başını kaldırınca bakışları buluştu. Kızın kendi hakkındaki duygularının onun hissettikleriyle aynı olmadığını bilmesine rağmen Winter yine de ona sıcak bir gülüşle karşılık vermişti. İlk hayranım. Charlie konuşmayı tam zamanında sıkıntılı bölgeden uzaklaştırarak "Ya sen Elia?" diye sordu. "Sen ne olmak istiyorsun?" "Annem fen derslerinde iyi olduğum için doktor olmam gerektiğini söylüyor." "İyi ama sen doktor olmak istiyor musun?" dedi Winter. "Pek sayılmaz." Charlie, "Neden Hollywood'a gitmiyorsun?" diyerek araya girdi. "Ünlü bir yönetmen falan olursun. Filmler hakkında her şeyi biliyorsun nasılsa." "Bilmem," dedi Elia. "Orada aşırı rekabetçi bir ortam var." "Ben ünlü bir müzisyen olabiliyorsam," dedi Winter, "sen de ünlü bir yönetmen olabilirsin." "Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?" Winter omuz silkti. "Neden olmasın ki?" Elia düşünceli bir şekilde başını salladı. Hollywood'a gitmeyi neden daha önce düşünmemişti ki? Annesi asla onaylamazdı da ondan. Ve o da annesinin istediğini daima elde ettiğini çok uzun zaman önce öğrenmişti. Ama evden uzakta olduğu süre içinde kendine olan güveni de artmaya başlamıştı. Yani belki de doktor olmazdı. "Eh," dedi Charlie, "ben itfaiyeci olacağım." Kendi çocukluk günlerindeki itfaiyeci olma hayallerini anımsayan Elia gülümsedi. Onun kuşkucu tavrını sezen Charlie, "Hayır ben ciddiyim," diye direndi. "İnsanlara yardım etmenin harika bir şey olacağını düşünüyorum." Winter eğilip Charlie'nin yanağına bir öpücük kondurdu. "Gerçekten çok tatlısın biliyor musun?" Charlie bu sanki çok önemli bir şey değilmiş gibi omuz silkti. Ama içten içe bir süpernova gibi parlıyordu. Ve Elia biraz kıskançlık duysa da genelde diğer ikisiyle birlikte olmaktan mutluydu. Birliktelikleri sadece birkaç haftalık da olsa ortak yetenekleri onları birbirine sıradan arkadaşlıkta olabileceğinden çok daha fazla yaklaştırmıştı. Birlikte bir aileydiler.